Ayrım 31, Yaşam ve Yazgı 2. Kitap, Vasily Grossman, sayfa 340. Sturm'un odasına Anna Stepanovna girdi ve Sturm onun allak bulmak olmuş yüzüne bakıp, ''Sevgili Anna Stepanovna, ne oldu?'' diye sordu. ''Yoksa başıma gelen tatsızlıkları mı duydu?'' diye geçirdi içinden. ''Viktor Pavlovic, bu nasıl iş?'' dedi Anna Stepanovna. ''Arkamdan ne işler çevriliyor, ne yaptım da bunu hak ettim?'' Öğle tatilinde Anna Stepanovna'ya personel dairesine uğramasını rica etmişlerdi. Orada kendisine istifa dilekçesi yazması önerilmişti. Yüksek öğrenimi olmayan laborantların işten çıkarılması konusunda müdürden emir alınmıştı. ''Ne saçma şey, bu konuda bilgim yok.'' dedi Ström. ''Her şeyi düzelteceğim, inanın bana.'' Dubyonkov'un yönetimin kendisine karşı şahsi hiçbir şey olmadığını söylemesi Anna Stepanovna'yı çok incitmişti. ''Viktor Pavlovich bana karşı ne olabilir ki? Tanrı aşkına bağışlayın beni, çalışmanıza engel oldum.'' Sturm paltosunu omzuna aldı ve avluyu geçip personel dairesinin bulunduğu iki katlı binaya gitti. ''Çok iyi, çok iyi.'' diye düşünüyordu. ''Çok iyi, çok iyi.'' Başka hiçbir şey yoktu aklında. Ama bu çok iyi, çok iyinin içinde pek çok şey vardı. Sturm'la selamlaşan Dubyonkov şöyle dedi. ''Ben de size telefon edecektim.'' ''Anna Stepanovna konusunda mı?'' ''Hayır, neden öyle düşündünüz?'' ''Bazı nedenlerle enstitünün kıdemli elemanlarının şu anketi doldurması gerekiyor.'' Sturm paket halinde duran anket formlarına baktı ve şöyle dedi. ''Oho, insanın bir haftasını alır.'' ''Yok canım, sadece olumsuz yanıt vereceğiniz zaman çizgi yerine hayır değildim, hayır yapmadım, hayır sahip değilim ve benzeri şeyler yazın lütfen.'' ''Bakın azizim'' dedi Sturm, ''kıdemli laborantımız Anna Stepanovna, Loşakova'nın işten çıkarılmasıyla ilgili saçma emri iptal etmek gerekiyor.'' ''Loşakova mı?'' dedi Dubyonkov. ''Viktor Pavlovich, müdüriyetin emrini ben nasıl iptal edebilirim?'' ''Nasıl bir işse, Anna Stepanovna bombaların altında enstitüyü korudu, bekledi. Bir takım idari nedenler yüzünden işten çıkarılıyor.'' ''Bizde hiç kimse idari nedenler olmadan işten çıkarılmaz.'' dedi Dubyonkov kibirli bir şekilde. ''Anna Stepanovna sadece mükemmel bir insan değil, laboratuvarımızın en iyi elemanlarından biridir aynı zamanda. Eğer gerçekten yeri doldurulamaz biri ise Kasyan Terentyevich'e başvurun.'' dedi Dubyonkov. ''Laboratuvarınızdaki iki iş sorununu daha onunla çözersiniz.'' Sturm'a birbirine tutturulmuş iki kağıt uzattı. ''Bu bilimsel araştırmacı görevine yarışma yoluyla birinin atanması ile ilgili belge.'' dedi ve belgeye bir göz atıp ağır ağır okudu. ''Landesman Emily Pinhusovich.'' ''Evet, ben yazmıştım.'' dedi Sturm, Dubyonkov'un elindeki kağıdı tanıyıp. ''İşte burada Kasyan Terentyevich'in kararı yazılı, koşullara uygun olmadığından.'' ''Nasıl uygun olmaz?'' diye sordu Sturm. ''Onun koşullara uygun olduğunu ben bilirim. Bana kimin uygun olduğunu Kovçenko nereden bilecek?'' ''Kasyan Terentyevich'le halledin meseleyi.'' dedi Dubyonkov. İkinci kağıda baktı ve şöyle dedi. ''Bu da Kazan'da kalan elemanlarımızın dilekçesi. Bu da sizin dilekçeniz.''
''Evet, ne olmuş?''
''Kasyan Terentyevich şöyle yazıyor. Kazan Üniversitesi'nde verimli bir şekilde çalıştıklarına göre gelmeleri amaca uygun değildir. Konunun öğretim yılının bitimine ertelenmesi gerekir.'' Alçak sesle yumuşak bir şekilde Sturm açısından tatsız olan haberi sanki sesinin tatlılığıyla yumuşatmak ister gibi konuşuyordu. Ama gözlerinde tatlılık değil, sadece meraklı bir düşmanlık vardı.
''Teşekkür ederim Dubyonkov yoldaş.'' dedi Sturm.
Sturm yine avluda yürüyor ve yine ''çok iyi, çok iyi'' diye tekrarlıyordu. Onun için amirlerinin desteği, dostlarının sevgisi, karısıyla ruhsal ortaklık gerekli değildi. Tek başına savaşabilirdi. Ana binaya dönüp ikinci kata çıktı. Siyah ceket ve işlemeli bir Ukrayna gömleği giymiş olan Kovçenko, Sturm'un geldiğini kendisine haber veren sekreter kızın arkasından odasından çıktı ve ''Buyurun, buyurun Viktor Pavlovich, kulübeme buyurun.'' dedi. Sturm kırmızı koltuklarla ve divanlarla döşenmiş olan kulübeye girdi. Kovçenko Sturm'u bir divana oturttu, kendisi de yanına oturdu. Sturm'u dinlerken gülümsüyordu ve onun bu güler yüzlü hali nedense Dubyonkov'un güler yüzlülüğünü anımsatıyordu. Gavronov'un Sturm'un buluşuyla ilgili konuşmasını yaptığı sırada da herhalde aynı şekilde gülümsüyordu.
Kovçenko üzgün bir şekilde ne yapabiliriz dedi ve kollarını iki yana açtı. Bunları yapan biz değiliz. Bombaların altında çalıştı demek. Artık bu üstün yararlılık sayılmıyor Viktor Pavlovich. Her Sovyet yurttaşı sırf vatanı emrettiği için bombardıman altında kalabilir. Daha sonra Kovçenko bir an düşündü ve şöyle dedi. Bir olanak var, tabii eleştiri oklarını çekecek olsa da. Loşakova'yı preparat hazırlayıcı görevine geçirelim. Özel mağaza kartını da devam ettiririz. Size verebileceğim söz bu kadar. Hayır, bu onun için aşağılayıcı bir şey olur dedi Şitrum. Kovçenko sordu. Viktor Pavlovich, siz ne istiyorsunuz? Sovyet devletinin ayrı, Şitrum'un laboratuvarının ayrı yasaları olmasını mı? Tersine, ben laboratuvarıma sadece Sovyet yasalarının uygulanmasını istiyorum. Sovyet yasalarına göre Loşakova'yı işten çıkaramazsınız. Şitrum sordu. Kasyan Terentyevich, madem yasalardan söz açıldı, yetenekli genç Landesman'ın laboratuvarıma alınmasını neden onaylamadınız? Kovçenko dudaklarını ısırdı. Viktor Pavlovich, Landesman belki sizin verdiğiniz görevlerde başarıyla çalışabilir. Ama daha başka konular var ve enstitü yönetimi bunları hesaba almak zorunda. Çok iyi dedi Şitrum ve bir kez daha tekrarladı. Çok iyi. Sonra sordu. Anketa, yurt dışında yaşayan akrabalar falan. Kovçenko belli belirsiz bir biçimde kollarını açtı. Kasyan Terentyevich, madem bu tatlı sohbet devam ediyor dedi Şitrum. İş arkadaşım Anna Naumovna Weisspapir'in Kazan'dan dönmesini neden geciktiriyorsunuz? Tam da doktor adayı olmuşken benim laboratuvarımla devlet arasında bu konuda ne gibi bir çelişki var? Kovçenko acı çekiyormuş gibi bir yüz ifadesiyle şöyle dedi. Viktor Pavlovich, beni sorguya mı çekiyorsunuz? Ben personelden sorumluyum, anlayın bunu. Çok iyi, çok iyi dedi Şitrum, kaba bir konuşma için zamanın kesin olarak geldiğini hissederek. Bakın efendim dedi, bundan böyle bu şekilde çalışamam. Bilim ne Dubyonkov için ne de sizin için var. Ben de burada personel dairesinin anlayamadığım çıkarları için değil, çalışmak için bulunuyorum. Alexey Alexeyevich'e yazayım da atom laboratuvarının başına Dubyonkov'u atasın. Kovçenko şöyle dedi, Viktor Pavlovich, sakin olun. Yo, hayır, bu şekilde çalışmayacağım. Viktor Pavlovich, yönetimin özellikle de benim çalışmanıza ne kadar değer verdiğimizi düşünmüyorsunuz. Değer verip vermemeniz vız gelir bana dedi Şitrum ve Kovçenko'nun yüzünde güceniklik değil neşeli bir hoşnutluk gördü. Viktor Pavlovich dedi Kovçenko, enstitüyü bırakmanıza hiçbir şekilde izin vermeyiz. Sonra kaşlarını çattı ve ekledi. Bunun nedeni yeri doldurulamayacak biri olmanız değil. Viktor Pavlovich Rum'un yerini alacak kimse olmadığını mı sanıyorsunuz yoksa? Ve son derece tatlı bir şekilde sözlerini bitirdi. Landesman ve Weisspapir olmadan bilimle uğraşamayacakken Rusya'da sizin yerinizi alacak biri olmadığını mı sanıyorsunuz yoksa? Şitrum'a baktı ve Viktor Pavlovich Kovçenko'nun aralarında her zaman görünmez bir sis gibi dalgalanan, gözlerine, ellerine, beyinlerine dokunan sözleri söylemek üzere olduğunu hissetti. Şitrum başını önüne eğdi ve ortada bir profesör, bir bilim doktoru, harika bir buluş yapmış, kibirli ve alçak gönüllü, bağımsız ve sert olabilen ünlü bir bilim adamı yoktu artık. Hafifçe kambur ve dar omuzlu, gaga burunlu, kıvırcık saçlı adam, gözlerini kısmış, suratına inecek yumruğu bekler gibi, işlemeli Ukrayna gömleği giymiş adama bakıyor ve bekliyordu. Kovçenko sessizce şöyle dedi, ''Heyecanlanmayın Viktor Pavlovich, sakin olun. Tanrı aşkına demek bu kadar önemsiz bir şey yüzünden işi sürüncemede bırakacaksınız.'' 54. Bölüm. Gece karısı ve kızı yattıktan sonra Şitrum anketi doldurmaya girişti. Anketteki bütün sorular savaştan öncekiler de hemen hemen aynıydı. Ve sorular önceki sorular olduğundan Viktor Pavlovich'e garip görünüyor, onu yeni farklı bir şekilde kaygılandırıyordu. Devlet Şutrum'un çalışmasında kullandığı matematik donanımı yeterli mi? Laboratuvara monte edilen cihaz yapılacak karmaşık deneylere uygun mu? Nötron ışınımına karşı korunma iyi mi? Sokolov ve Markov'un Şutrum'la dostlukları ve bilimsel ilişkileri yeterli mi? Genç elemanlar yorucu hesaplar yapmaya hazır mı? Pek çok şeyin onların sabrına, çabasına ve kendilerini işe tam olarak vermelerine bağlı olduğunu anlıyorlar mı gibi konuları merak etmiyordu. Bu anketlerin anketi, anketlerin kralıydı. Anket Lyudmila'nın babasının annesinin, Viktor Pavlovich'in dedesinin ve ninesinin, onların nerede yaşadıkları, ne zaman öldükleri, nereye gömüldükleri hakkında her şeyi bilmek istiyordu. Viktor Pavlovich'in babası Pavel Yosifovich ne münasebetle 1910 yılında Berlin'e gitmişti. Devlet ciddi ve katı bir kaygı içindeydi. Şutrum anketi inceledikten sonra kendi sağlamlığı ve doğruluğu konusunda güvensizliğe kapıldı. 1. Soyadı, adı, baba adı. Kimdi gecenin bu saatinde anket formu dolduran bu Şutrum Viktor Pavlovich? Galiba annesiyle babasının medeni nikahı vardı. Vitya 2 yaşını doldurduğunda boşanmışlardı. Babasının belgelerinde adının Pavel değil Pinhus olduğunu anımsıyor. Ben neden Viktor Pavlovich'im o zaman? Kimim ben? Kendimi tanıdım mı? Ya aslında Goldman ya da Sagaidaçlıysam ya da Fransız Desboş aslında Dubrovsky ise... Kafası kuşkularla dolu bir halde ikinci soruyu yanıtlamaya koyuldu. 2. Doğum tarihi, yılı, ayı, günü. Yeni ve eski usule göre belirtiniz. Bu karanlık aralık günü hakkında o ne bilebilirdi? Tam o gün doğduğunu kesin bir şekilde doğrulayabilir miydi? Sorumluluğu üstünden atmak için göre sözcüğünü kullanmasa mıydı? 3. Cinsiyeti. Şutrum korkusuzca erkek yazdı, aklından şunları geçirdi. Peki ben nasıl bir erkeğim? Gerçek bir erkek. Çapıji'nin işten uzaklaştırılmasından sonra susar mıydı? 4. Eski ve yeni idari bölünmeye göre doğum yeri. Şutrum yazdı, Harkov. Annesi ona Bahmut'ta doğduğunu ama doğum belgesini oğlunun doğumundan 2 ay sonra taşındığı Harkov'dan aldığını anlatırdı. Not koymak gerekir miydi? 5. Milliyet, işte 5. madde. Savaş öncesinde önem taşımayan öylesine basit bir madde şimdi biraz önemli olmuştu. Şutrum kalemi bastıra bastıra açık ve net harflerle Yahudi yazdı. Anketin 5. sorusuna Kalmuk, Çeçen, Kırım Tatarı, Yahudi diye yanıt vermenin kısa bir süre sonra yüz binlerce insan için ne anlama geleceğini bilmiyordu. Bu 5. maddenin çevresinde iç karartıcı ihtirasların yıldan yıla yoğunlaşacağını, sosyal kökenle ilgili komşu 6. maddeden korku, öfke, umutsuzluk, çaresizlik ve kanın 5. maddeye taşınacağını, göç edeceğini, birkaç yıl sonra pek çok insanın anketin 5. maddesini, geçen 10 yıllarda Kazak subayların, asilzadelerin, fabrikatörlerin çocuklarının, din adamlarının oğullarının 6. soruya yanıt verirken hissettikleri, kötü talih duygusuyla dolduracaklarını bilmiyordu. Ama anketin 5. maddesinin çevresinde kuvvet çizgilerinin yoğunlaştığını hissediyor ve seziyordu. Bir akşam önce Landesman telefon etmişti ve Şutrum ona başvurusundan bir şey çıkmadığını söylemişti. Ben de öyle tahmin ediyordum demişti. Landesman Şutrum'a sitemeden öfkeli bir sesle anketinizde uygun olmayan bir şey mi var diye sormuştu Şutrum. Landesman telefon almacına doğru gürültülü bir soluk bırakmış, soyadımda uygunsuzluk varmış demişti. Akşam çay içerlerken Nadia, biliyor musun baba, Maika'nın babası gelecek yıl Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'ne tek bir Yahudinin bile alınmayacağını söyledi dedi. Neyse diye düşündü Şutrum, Yahudiysen Yahudisin, başka bir şey yazamazsın. 6. Sosyal köken. Bu madde kocaman güçlü bir ağacın gövdesiydi. Kökleri toprağın derinlerine gidiyor, dalları engin anket sayfalarının üstüne geniş geniş yayılıyordu. Annenin ve babanın ana babalarının sosyal kökeni, karının ana babasının sosyal kökeni, boşanmışsanız eski karınızın sosyal kökeni, eski karınızın ana babasının devrimden önce ne iş yaptıkları... Büyük devrim bir sosyal devrimdi, yoksulların devrimiydi. Altıncı sırada yoksulların, binlerce yıl süren zengin egemenliği yüzünden ortaya çıkmış olan haklı güvensizliği doğal olarak ifade edilmiş gibi gelirdi Şutrum her zaman. Küçük burjuva yazdı. Küçük burjuva. Artık nasıl bir küçük burjuvaysa. Belki de birdenbire savaş yapmıştı bunu. Sosyal kökenle ilgili haklı Sovyet sorunuyla Almanların kanlı milliyet sorunu arasındaki uçurumun gerçek olduğundan kuşkuya düştü. Kazan'daki akşam sohbetleri, Madyarov'un Çehov'un insana yaklaşımıyla ilgili konuşması aklına geldi. Sosyal gösterge bana daha ahlaki, daha hakça görünüyor diye düşündü. Ama Almanlara da tartışmasız milliyet göstergesi ahlaki geliyor. Yalnız bildiğim bir şey var. Yahudileri Yahudi oldukları için öldürmek korkunç. Onlar insan. Her biri iyi, kötü, yetenekli, aptal, kalın kafalı, neşeli, iyi yürekli, yardımsever, cimri birer insan. Hitler ise fark etmez. Önemli olan Yahudi olması diyor. Ben de bütün varlığımla protesto ediyorum. Aslında bizde de böyle bir ilke var. Önemli olan asilzade soyundan olması, kulak ve tüccar soyundan olması. Onların iyi, kötü, yetenekli, iyi yürekli, aptal, neşeli olmalarının hiç önemi yok. Hatta bizim anketlerde söz konusu olan tüccarlar, din adamları, asilzadeler değil, onların çocukları ve torunları. Ne yani onların asilzadeliği Yahudilik gibi kanlarında mı? Onlar kanlarından dolayı mı tüccar ya da din adamıdır? Saçma. Sofya Perovskaya bir generalin kızıydı. Sıradan bir generalin değil, bir valinin kızıydı. Sürdüler onu. Karakozov'u yakalayan polis yardakçısı Komisarov da 6. maddeye küçük burjuva yanıtını verebilirdi. Onu üniversiteye kabul edebilirler, bir göreve yerleştirebilirlerdi. Stalin oğul babasının yaptığından sorumlu değildir demişti. Ama Stalin armut dibine düşer sözünü de söylemişti. Her neyse, küçük burjuva ise küçük burjuvadır insan. 7. Sosyal durum. Memur mu? Memur, yani muhasebeci kayıt memuru. Memur Şutrum, atom çekirdeklerinin parçalanma mekanizmasını matematiksel olarak kanıtlamıştır. Memur Markov, Memur Şutrum'un teorik sonuçlarını yeni deney donanımı yardımıyla doğrulamak istemektedir. Aslında doğru diye düşündü, tam olarak memur. Omuz silkti, ayağa kalktı, odada dolaştı. Bir el hareketiyle birini kendinden uzaklaştırdı. Sonra masanın başına oturdu ve soruları yanıtlamaya devam etti. 29. Siz ya da en yakın akrabalarınız mahkemeye verildiniz mi? Hakkınızda soruşturma yapıldı mı? Tutuklandınız mı? Hukuki ya da idari bir cezaya çarptırıldınız mı? Ne zaman, nerede ve ne için? Mahkumiyet kararı kaldırıldıysa ne zaman? Şutrum'un karısına yönelik olarak da aynı soru, göğsünde bir ürperti dolaştı. Bu konuda tartışmaya yer yok, şaka etmiyorlar. Kafasında isimler görünüp kaybolmaya başladı. Onun hiçbir suçu olmadığından eminim. Bu dünyadan olmayan bir adamdı. Kadıncağız kocasını ele vermediği için tutuklandı. Galiba 8 yıl verdiler, tam olarak bilmiyorum. Onunla yazışmıyorum. Temniki köyüne göndermişler galiba, rastlantıyla öğrendim. Yolda kızıyla karşılaştım. Tam olarak anımsamıyorum. Galiba 1938'in başında tutuklanmıştı. Evet, 10 yıl mektuplaşma hakkından yoksun kaldı. Karımın erkek kardeşi parti üyesiydi. Onunla arada bir karşılaşırdım. Ne ben ne de karım ona mektup yazıyoruz. Karımın annesi galiba ona gitmişti. Evet evet, savaştan yıllar önce. Onun ikinci karısı kocası hakkında ihbarda bulunmadığı için sürgüne yollandı. Ve savaş sırasında öldü. Oğlu Stalingrad savunmasına katıldı. Gönüllü olarak gitti. Benim karım ilk kocasından boşanmış, ilk evliliğinden olan oğlu, yani benim üvey oğlum, cephede öldü. Stalingrad'ı savunurken. Karımın ilk kocası tutuklanmış. Karım boşandığı andan itibaren onunla ilgili hiçbir şey bilmiyor. Hangi suçtan hüküm giydiğini bilmiyorum. Üstü kapalı bir şekilde duyduğuma göre Troçkist muhalefete mensup olmak gibi bir şeymiş. Ama emin değilim, bu beni hiç ilgilendirmedi. Çaresiz bir suçluluk, bir kirlenmişlik duygusu kapladı Şutrum'u. Bir toplantıda yoldaşlar, ben sizden biri değilim diye itirafta bulunan bir parti üyesi aklına geldi. Ve bir anda protesto duygusuna kapıldı. Ben mazlumlardan ve boyun eğenlerden değilim. Satko beni sevmiyor, sevmezse sevmesin. Yapayalnızım, karım benimle ilgilenmeyi bıraktı. Bırakırsa bıraksın. Ben suçsuz yere ölen talihsizler olduğunu yatsımam. Bütün bunlara değinmek ayıptır yoldaşlar. İnsanlar suçsuzken çocuklarının, karılarının suçu nedir? Bu insanların önünde pişmanlığını belirtmek, onlardan özür dilemek gerekir. Peki siz benim değersizliğimi kanıtlamak, suçsuz yere acı çeken insanlarla akraba olduğum için beni itibardan yoksun bırakmak mı istiyorsunuz? Eğer benim bir suçum varsa o da sadece ve sadece onlara uğradıkları felaket sırasında çok az yardım etmiş olmamdır. Aynı adamın beyninde şaşılacak derecede karşıt ikinci bir düşünce akışı diğerleriyle yan yana ilerliyordu. Aslında ben onlarla ilişkimi sürdürmüyordum. Düşmanlarla mektuplaşmıyordum. Kamplardan mektup almıyordum. Onlara maddi destekte bulunmuyordum. Ender olarak rastlantıyla görüşüyordum. 30. Akrabalarınızdan herhangi biri yurt dışında yaşıyor mu? Nerede, ne zamandan beri, gidiş nedeni? Onlarla ilişkinizi sürdürüyor musunuz? Yeni soru can sıkıntısını arttırmıştı. Yoldaşlar, Çarlık Rusyası'nın koşullarında göçün kaçınılmaz bir şey olduğunu anlamıyor musunuz yoksa? Yoksullar, özgürlüksever insanlar göç ediyorlardı. Lenin de Londra'da, Zürih'te, Paris'te yaşadı. Teyzelerimle, dayılarımla, onların New York'ta, Paris'te, Buenos Aires'teki kızlarıyla ve oğullarıyla ilgili bilgileri okurken neden göz kırpıyorsunuz? Tanıdıklardan biri şu espriyi yapmıştı. New York'ta bir teyzem var. Eskiden açlığın teyzemle ilgisi olmadığını düşünürdüm. Oysa anlaşıldı ki teyzem açlık demekmiş. Ancak yurt dışında yaşayan akrabalarının listesinin, bilimsel çalışmalarının listesinden biraz daha kısa olduğu ortaya çıktı. Bir de tutuklananların listesi eklenirse. Ama işte insanı katmanlara ayırıyorlardı. Çöpe at onu, tuhaf adamın biri. Ama aslında yalan. Yalan. Bilim için gerekli olan Gavronov ve Dubyonkov değil, oydu. Yaşamını ülkesine adıyordu. Anketlerde çok parlak görünen, ancak aldatabilecek, ihanet edebilecek insanlar az mıdır? Anketlerde babası kulak, babası eski büyük toprak sahibi yazan ve yaşamlarını savaşa vermiş, partizanlara katılmış, cellat kütüğüne yürümüş insanlar az mıdır? Bu neydi öyleyse? O da biliyordu. İstatistik yöntemi, olasılık. Düşmanı proleter insanlardan çok emekçi bir geçmişe sahip olmayan insanlar arasında arama olasılığı. Ama aslında Alman faşistleri de büyük ve küçük olasılıklara dayanarak halkları, ulusları yok ediyorlar. Bu insanlık dışı bir ilkedir. İnsanlık dışı ve kör bir ilke. İnsanlara karşı sadece ve sadece bir yaklaşım, insanca yaklaşım düşünülebilir. Laboratuvara eleman alırken Viktor Pavlovich farklı bir anket yapar, insanca bir anket. Birlikte çalışacağı insanın Rus, Yahudi, Ukraynalı, Ermeni olması, dedesinin işçi, fabrikatör, kulak olması onun umurunda değildir. Onun iş arkadaşına karşı tavrı, birlikte çalıştığı insanın erkek kardeşinin İçişleri Halk Komiserliği organları tarafından tutuklanıp tutuklanmadığına bağlı değildir. İş arkadaşının, kız kardeşinin Kostorm adamı yoksa Cenevre'de mi yaşadığı onu ilgilendirmez. Teorik fizik sizi kaç yaşınızdan beri ilgilendiriyor? Einstein'ın ihtiyar Planck'ı eleştirisi konusundaki tavrınız nedir? Yalnızca matematiksel düşüncelere mi eğilimlisiniz yoksa deneysel çalışma ilginizi çeker mi? Heisenberg'e karşı tavrınız nedir? Tek alan denklemi yaratma olasılığına inanıyor musunuz? Sorularını sorardı o. Asıl en önemlisi de yetenek, tanrısal ateş, kıvılcımdır. Elbette iş arkadaşı yanıt vermek isterse, yürüyüş yapmayı sevip sevmediğini, bira içip içmediğini, senfoni konserlerine gidip gitmediğini, çocukluğunda Seton Thompson'ın kitaplarından hoşlanıp hoşlanmadığını, Tolstoy'u mu yoksa Dostoyevski'yi mi kendisine daha yakın hissettiğini, meyvecilikle ilgilenip ilgilenmediğini, balık avlayıp avlamadığını, Picasso konusunda ne düşündüğünü, Çehov'un en çok hangi öyküsünü beğendiğini sorardı. Gelecekteki iş arkadaşının suskun mu yoksa konuşkan biri mi, iyi, esprili, kin güden biri mi, öfkeli, yükselme hırsı olan biri mi olduğunu, güzel Veroşka Ponomaryova'yla kırıştırıp kırıştırmayacağını merak ederdi. Madyarov bu konuda şaşırtıcı derecede güzel konuşmuştu. Belki gerçekten de provokatördü. Tanrım, Tanrım! Şutrum kalemi eline aldı ve yazdı. Ester Semyonovna Daşevskaya, teyze, 1909 yılından beri Buenos Aires'te yaşıyor, müzik öğretmeni. 31. ayrımın sonu, sayfa 353.